Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsir dersimizde Bakara suresi 164. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara faydalı olan şeyleri denizde taşıyan gemilerde, Allah'ın gökten indirip, onunla ölü olan yeri dirilttiği suda ve orada her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları yönlendirmesinde ve gök ile yer arasında olup emre tabi kılınan bulutlarda aklını kullanan bir toplum için ayetler vardır. Ebu'd-Duha tabi'in alimlerinden, tabi'nin küçüklerinde İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten ilim almış birisi, rivayetlerinin çoğunu Mesruh bin Ecda yoluyla İbn-i Mesud radıyallahu anh'den nakleder. Kendisinin de sahabeden işitmişliği var. Bu şöyle diyor: sizin ilahınız tek bir ilahtır ayeti nazil olduğu zaman müşrikler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor. Şayet doğru söylüyorsa bize bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bakara suresi 164. ayeti nazil oldu. Allah Teala sayılanların düşünenler için yeteri kadar delil teşkil ettiğini vurgulamıştır. Yani Allah Azze ve Celle uluhiyetine, rububiyetini delil getirmiştir. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhatap olduğu müşrikler Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul ediyorlardı. Yani rububiyette tek oluşunu kabul ediyorlardı. Rububiyet Allah Azze ve Celle'nin yaratma, öldürme, diriltme, rızık verme, gökten yağmuru indirme, kainatın işlerini düzenleme, bütün bunları yöneten kimsedir. Kainatın tedbirini elinde bulunduran kimsedir. Rab. Bu manada tek Allah'tır diyorlardı müşrikler. Yani Allah'tan başka yaratıcı kabul etmiyorlar. Rızık verici kabul etmiyorlar. Fayda ve zarara malik olan Allah'tan başkasıdır demiyorlardı. İşte onların kabul ettikleri bu rububiyetteki tevhidi Allah Azze ve Celle uluhiyette de birlemelerine delil kılıyor. Yani sizi yaratan kimse İbadeti de ona yönlendirin. Kulluğunuzu da sadece ona yapın. Ondan başkasına kulluğu yönlendirmeyin. Demek ki burada iki tane esas var. Birisi uluhiyet tevhidi, birisi rububiyet tevhidi. Eğer mesela bazıları itiraz ediyorlar. İşte rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi, uluhiyet tevhidi, ittiba tevhidi bunlar işte sonradan çıkmış şeylerdir. Siz de bidat çıkarmıyor musunuz diyorlar ya. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'in bildirmesidir zaten. Yani bu ayrım Kur'an'ın yaptığı bir ayrımdır. Allah Azze ve Celle rububiyetini delil getirerek uluhiyetini şart koşuyor. Zaten Bakara suresinin 21. ayetine değinmiştik daha önce. Bu Bakara 21. ayeti Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir sigasıyla gelen ayettir. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Yani kulluk uluhiyeti içerir. Yani ilahı tanımayı içerir. Bir kimse birisine ibadet ettiği zaman onu ilah edinmiştir. Rab ve ilah kavramları böylece birbirinden ayrı şeylerdir. Yani biz rububiyet tevhidi dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'yi kendisine ait fiillerde birlemeyi kastediyoruz. Yani tek Allah'tır yaratan, tek öldüren dirilten odur, tek rızık verici odur, tek fayda ve zarara malik olan, kainatta idareci olan sadece Allah'tır. Bu rububiyet tevhididir. Müşriklerin burada bir problemi yoktu. Bunu ikrar ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu bildiriliyor zaten. Bunu ikrar etmelerine rağmen Allah Azze ve Celle onlara müşrik diyor. Demek ki rububiyet ayrı, uluhiyet ayrı. Uluhiyet ne peki? Uluhiyet tevhidiyle kastettiğimiz bizim fiillerimizde Allah Azze ve Celle'yi birlememiz. Mesela namazı sadece Allah Azze ve Celle için kılmamız. Secdeyi sadece ona yapmamız. Duayı sadece ona seslenerek yapmamız gibi. Adak ve diğer bütün ibadet çeşitlerini bu şekilde ele alabilirsiniz. Bir sonraki ayette zaten bundan bahsedilecek. Katade diyor ki, rüzgarları yönlendirmesinde kavli Allah Teala dilerse bunları yağmur getiren rahmet rüzgarları kılar. Dilerse de ceza olarak yağmura sebep olmayan şiddetli, yani fırtına gibi rüzgarlar kılar demiştir. İşte bütün bu kainatta yürüyen işleri idare etmesi bakımından, yani muhatapları da kabul ediyorlardı bunları. İşte bütün bunlara sahip olan sizden uluhiyette, ibadette, kullukta Allah'ı birlemenizi istiyor. Yani sizin ilahınız tek bir ilahtır sözü, rububiyeti delil getirerek uluhiyeti şart koşmadır Allah Azze ve Celle'de. 165. ayet, insanlardan öyleleri vardır ki, Allah'tan başka eşler, burada nid, endat kelimesi geçer. Nid'in çoğuldur. Nid, denk demek. Eş tutulan, denk tutulan, Allah'a denk sayılan varlıklar edinirler. Ve onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'ı sevmeleri daha güçlüdür. Zulmedenler azabı gördükleri zaman gerçekten kuvvetin bütünüyle Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Yani burada Allah'ı sever gibi sevdikleri denkler edinmek. Demek ki sevgi konusunda şirk koşma söz konusu burada. Allah'ı sever gibi başka varlıkları sevmek. Hükümlerine tabi olma bakımından bu böyledir. Mesela Allah'ın hükümlerine tabi olduğu gibi başka bir beşerin hükümlerine tabi olmak Allah'a burada bir ortak koşmadır. Allah'ı sever gibi başkalarını sevmek. Sevgi de ortak koşmadır. Allah'tan korkar gibi başkalarından korkmak. Korku da ortak koşmaktır. Sevgi ve korku esasında fıtri hasletler olmasına rağmen eğer Allah'ın kurallarıyla, Allah'ın kanunlarıyla, emirleriyle veya yasaklarıyla çatıştığı zaman böyle bir korku veya böyle bir sevgi insan demek ki müşrik yapıyor. Ve bu azabı gerektiriyor. Mesela bu nasıl olur? Allah'ın sevmediği kimseleri bir kimse severse sevgide ortak koşmuş olur. Bu Allah'a rağmen bir sevgi olur. Mesela kafirleri severse bir kimse, isterse öz oğlu olsun, öz babası olsun, yakınları olsun. Bu kimselere sevgi besliyorsa bu Allah'a rağmen bir sevgi olur. Ama Resul'e sevgi besliyor, salihlere sevgi besliyor, sadık kimselere, ilim ehline sevgi besliyor. Bu sevgi Allah için sevgidir. Yani Allah'ın meşru kıldığı kişinin işte Müslüman anne babasına sevgi beslemesi, Müslüman oğluna sevgi beslemesi gibi. Ama kafir olan birisi Nuh Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi evladı için ağlayınca Allah Azze ve Celle ona hitap ediyor ve o senin ehlinden değildir. Çünkü kişiyi aileden yapan, ehil kılan şey imandır. Bu iman olmadığı zaman öz akraban bile olsa o bağların hepsi kopmuştur. Korkuda ortak koşma ise Allah bir şeyi emrettiğinde başka korkular sebebiyle Allah'ın emrinden yüz çeviren bir kimse korkuda ortak koşmuştur. Çünkü o korktuğu şeyden Allah'tan daha fazla korkuyor demektir. Allah bir şeyi yasakladığında o yasağı işliyor ve bu yasağı işlemede başka bir korku varsa onu Allah'a ortak koşmuştur. Fakat bu dinde şöyle bir ruhsat gelmiştir. Bu da İslam'ın güzelliklerinden birisi. Daha önceki şeriatlarda verilmeyen bir şey ne o? İkrah halinde Allah Azze ve Celle kalplerini küfre açmamak şartıyla fiillerinde bir izin vermiştir. Tehdit altında olan Müslümanın işte kafirlerin istediği sözü kalbini o küfre açmamak şartıyla yapmalarına, söylemelerine bir ruhsat gelmiştir. Bu Nahl Suresi 106. ayetinde belirtilir. Ayrıca Ali İmran Suresi 28. ayetinde bu ruhsat zikredilir. Ammar bin Yasir'in kıssası böyledir. Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhuma bunlar müşriklerin tekliflerini kalpleriyle, dilleriyle, azalarıyla reddettiler. Azaba uğratıldılar. Bir takım müşrikler Müslümanlardan bazılarına eziyet etmektelerken Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 106. ayetini indiriyor. Küfresini açmamak kaydıyla böyle bir ruhsat zikrediliyor bu ayette. Yani dilleriyle bunu söylemelerinde veya fiillerinde mücerret olarak kalplerin bağlantısı olmaksızın bunu yaptıklarında bir ruhsat geliyor. Ammar radıyallahu anh bu ruhsata tutunarak müşriklerin eziyetinden kurtuluyor. Yani diliyle sadece onların söylediklerini onaylamış görünüyor. Bilal radıyallahu anh ise ısrar ediyor. Devam ediyor. Yani azimeti tercih ediyor. Ruhsatla amel etmiyor. Azimeti tercih edene de böyle bir yol vardır. Bu daha üstündür, daha faziletlidir. Mücahit dedi ki, Hakka karşı çıkarak ve kendi ortak koştuklarıyla diğerlerine karşı övünerek severler. Yani bu Allah'a denk edinen ve onları Allah'ı sever gibi sevinenler, hakka karşı çıkarak ve kendi ortak koştuklarıyla diğerlerine karşı övünerek onları severler. Müminlerin Allah Teala'ya olan sevgisi ise kafirlerin kendi putlarına olan sevgisinden çok daha şiddetli ve güçlüdür. İşte müminlerin bu özelliği sebebiyle Allah ve Resulünün önüne hiç kimseyi geçirmezler. Bir takım toplumlar Allah dostu diyerek veya alimler, müştehitler vesaire diyerek Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine aykırı bir takım hükümlerle bu kimseleri zikrettiklerinde Allah ve Resulünün önüne bunların hiçbirini geçirmezler. 166. ayet, kendilerine tabi olunanlar, peşinden gidilenler, tabi olanlardan uzaklaştıkları zaman azabı görmüşlerdir. Bağlar da onlardan kopmuştur. Aralardaki bağlar da kopmuştur. Katade diyor ki, kendilerine uyulanlar zalim ve müşrik zorbalar, komutanlar ve liderlerdir. Kendilerine uyanlar da onlara tabi olan zayıf kimselerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen bağlar ile kastedilen sevgidir. Yani sevgi bağlarıdır demiştir. 167. ayet, uyanlar da tabi olan, peşinden gidenler de keşke bizim için bir dönüş olsaydı. Yani dünyaya bir tekrar dönüş olsaydı da onların bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık diyeceklerdir. İşte böylece Allah kendilerine yaptıklarını hasretler halinde, yani pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar ateşten çıkıcı değillerdir. Demek ki bu şirk kişiyi cehennemde ebedi kılıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, hiçbir can yoktur ki cennetteki evine veya cehennemdeki evine bakmasın. O gün pişmanlık günüdür. Cehennemliklere cennette olanlar gösterilir ve keşke amel etseydiniz denilir. Onları pişmanlık kaplar. Cennettekilere de cehennemliklerin evi gösterilir ve onlara da şayet Allah'ın size lütfu olmasaydı orada olurdunuz denilir. Bu da onlara ayrı bir sevinç olur cennetliklere. Çünkü eğer amel etmeselerdi, Allah'ın dinine tutunmasalardı, şirkten, fısktan uzak durmasalardı, bunların da ateşte yeri olacaktı. Bak buradan kurtarıldınız, Allah'ın lütfu sayesinde buradan kurtuldunuz denilecek. Onlar için de bu sevinç olacaktır. 168. ayet, ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bu ayet aynı zamanda eşyada aslın ibaha olduğunun delillerindendir. Tefsirine bakın, İyaz bin Himar el-Mücaşi'yi radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Müslim'de gelir bu rivayet. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Yani kutsi bir hadis. Benim kullarıma lütfettiğim her şey onlar için helaldir. Ben bütün kullarımı hanifler olarak yarattım. Sonra şeytanlar onlara gelip onları dinlerinden kopardılar ve kendilerine helal kıldığım şeyleri haram ettiler. Yani nasıl ki kulların aslında, yani yaratılışında, tabiatlerinde haniflik var. Tevhide yatkınlık, hakkı görecek kabiliyet var. Bu kabiliyette yaratılırlar. Sonra şeytanların veya şeytana uymuş insanların müdahalesiyle insanlar bu tabiatlarından uzaklaşır, şirke düşerler. Aynı bunun gibi Allah dünyada kullar için yarattığı şeyleri helal ve temiz şeyler olarak yarattı. Şeytanlar, yani istisna olan Allah'ın haram kıldığı işte domuz, kan, leş gibi şeyler hariç, bunun dışındakiler aslen helaldir. Şeytanlar bunları dinlerinden kopararak aslında onlara helal kıldığı şeyleri haram saydılar. Mesela bakın, Urfa'da Balıklı Göl diye bir yer var. Balık helaldir değil mi? Yani Allah Azze ve Celle deniz avını size helal kıldık diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam denizin ölüsü temiz, suyu temizleyicidir. Suyu temizleyici, ölüsü helaldir buyuruyor. Yani balıklar helaldir. Urfa'daki balığın özelliği ne?
Buradan yenmez diyorlar.
Bunu yiyen işte şöyle belalara uğrar falan diye haram ilan etmişlerdir kendi kendilerine. Ve buna tabi dini bir takım kıssalar da uydurmuşlar. Aslı astarı olmayan. Halbuki İbrahim Aleyhisselam Urfa'ya mesela işte ateşe atıldığı zaman bu balıklar o odunların şeyleri diyorlar. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra oradan kaçıp geliyor, Urfa'ya ondan sonra geliyor. Yani tarih vakası budur. Yani Urfa'nın o ateş kıssasıyla hiçbir alakası yok esasında. Bunu haram kılacak özel bir delil gerekir. Çünkü asıl olan helalliktir. İşte bu helal kılmış şeyleri haram saymanın ancak şeytanların müdahalesiyle olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle bu kutsi hadiste. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, şeytanın adımlarına uymak, onun amellerini yapmaktır. Allah Azze ve Celle Yasin suresinde, Elem a'ahed ileykum ya beni Adem, ey Adem oğulları, sizden ahit almadık mı? En la ta'budu şeytan, şeytana kulluk etmeyin diye. İnnehu lekum aduvun mübin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. İşte onun emri olan şeyler, o Allah Azze ve Celle'den mühlet istemiştir. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar ona mühlet vermiştir. O da bu mühlete binaen kıyamet gününe kadar insanları sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşarak saptıracaktır. Allah ona bu imkanı vermiştir. Bu imkanı verdiği gibi insanlar da Adem Aleyhisselam ve onun soyunu buna karşı hep uyarmıştır. Gönderdiği peygamberlerle bu uyarıyı yapmıştır. Şeytan sizi hak yoldan saptırır. Kendi dostlarıyla korkutur. Onlardan korkmayın. Onlara tabi olmayın. Onlara uymayın diye uyarılarını bu peygamberler vasıtasıyla iletmiştir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin emir veya yasaklarından kolu saptıran her şey esası itibariyle şeytanın oyunları sebebiyledir. Tağut şeytandır yani. Esas tağut şeytandır. İlk önce kişinin Müslüman olmasına engel olur. Müslüman olduğu zaman eğer kafir diyarında Müslüman olmuşsa hicret etmesi gerekir. Hicret etmesine engel olur. İşte çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü burada bırakıp da mı gideceksin diye. Sonra cihad etmesine engel olur. İşte sen öleceksin, işte hanımın, malların başkalarına kalacak diyerek bu sefer cihattan alıkoymaya çalışır. Sebre bin Fakir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu böylece açıklamıştır. Şeytan Ademoğlunun bütün itaat yollarına oturur ve alıkoymaya çalışır. Yani tağut şeytandır. Selefin ittifakı vardır bu konuda. Bir de sihirbaz, hükmüne başvurulan kahin gibi kimselere tağut denilmiştir. Yani Allah ve Resul dışında hükmüne başvurulan sihirbaz, kahin gibi kimselere tağut denilmiştir. Bunlar da Allah'ın hükmünden alıkoyan kimselerdir. Bunlara muhakeme olmayı istemek, tağuta muhakeme olmayı arzulamak manasındadır ve imanla bağdaşmaz. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında bunu münafıkların sıfatı olarak zikretmiştir. Yani hem Müslümanım diyorsunuz, hem Allah'a, kitabına, ahiret gününe iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz, hem de Allah ve Resulü dışında hüküm koyan başka mercilere başvuruyorsunuz. Bu da, yani bu muhakeme meselesi de, İşte tağutla bağlantılıdır. Bunların arkasında hep şeytan vardır. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme merciinde bulunanlar da şeytanlara uymuş kimselerdir. Kahinler, yani büyücüler, bunlar şeytanların hükmü altında olan kimselerdi. Yani bu ayetin nazil olduğu sırada cid ve tağut ifadesi bunlar hakkında kullanılmıştır. Tağut şeytan, cid ise sihirbaz, kahin gibi kimselerdir. İşte Nisa 60. ayetin nazil olmasına sebep olan vakada Yahudilerden bir kahine başvurmak isteyen bir kimse hakkında nazil olmuştur zaten. İman iddiasında bulunduğu halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a değil de gitti o Yahudi kahinine başvurmak istedi. Çünkü kahinlere şeytanlar iner. Kahinlere şeytanlar vahyeder. Enam suresindeki ayete bakın. Şeytan kendi dostlarına vahyeder buyuruluyor. Kahinler şeytanların dostlarıdır. Dolayısıyla kahine giden bir kimse tağuta muhakeme olmuştur. Mesruk dedi ki, İbn-i Mesud radıyallahu anh'e yemek olarak hayvan göğsü eti ile tuz getirdiler. İbn-i Mesud radıyallahu anh yanındakilerle birlikte yemeye başlayınca işlerinden biri kenara çekildi. İbn-i Mesud arkadaşınıza da verin dedi. Adam istemiyorum dedi. İbn Mesud peki neyin var, neden yemiyorsun diye sorunca adam yemin edip göğüs eti yemeyi kendime haram ettim dedi. Bunun üzerine İbn Mesud radıyallahu anh Bu yaptığın şeytanın adımlarına uymaktır. Gel bundan ye ve yeminin için kefaret ver dedi. Yani insan işte ben tavuk göğsü yemeyeceğim veya göğüs eti yemeyeceğim. Veya kısacası et yemeyeceğim diye yemin etmiş bu. Ve kendisine bir nevi haram kılma işini uygulamış. Yemin ederek. İbn Mesud radıyallahu anh işte bu şeytanın adımlarına uymaktır diyor. Ve bu yemin Resul'den gelen meşru dine aykırı olduğu için bu yemini boz, bu yeminin kefaretini ver. Ve bundan da ye diyor. Bu ayette böylece tefsir etmiş oluyor. Yani şeytanın adımlarına uymak, helali haram saymak, haramı helal saymak. Bunlar şeytanın adımlarını takip etmek denilir. Katade dedi ki, her masiyet, her günah şeytanın adımlarını takip etmek demektir. İşlenen her günah şeytanın adımlarını takip demektir. 169. ayet, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder şeytan. Kötülüğü, yani münker olan şeriatın kötü gördüğü şeyleri emreder. Hayasızlığı emreder. Hayayı bozucu şeyleri emreder. Ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söyleme ifadesi çok genel bir tabir. Bunlardan birisi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında söylenenlerdir. Mesela Allah Azze ve Celle'yi tenzih amacıyla insanlar kendiliklerinden bir şeyler söylüyorlar. Bakın bu şeytan kaynaklı. Allah hakkında konuşmak eğer nas ile olmuyorsa, Kur'an ve sünnet naslarıyla olmuyorsa muhakkak şeytanın müdahalesiyle söyleniyordur. Bu yüzden selef bidat ehlini bidat ve heva ehli diye nitelemiştir. Heva nasla değil de nas dışındaki şeylere uymaktır. Şeytanın vesveselerine uymaktır. İşte Allah hakkında konuşmak da böyledir. Yine Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını açmak gerekirse, isimlerinde böyle, sıfatlarında da böyle. Mesela Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcı sıfatıyla ilgili insanı kandırır. Hangi günah işlersen işte Allah bağışlayıcıdır der, günahlara teşvik eder. Bu Allah hakkında bilmediği şeyi söylemektir. Şeytanın insana bilmediği şeyi söyletmesidir. Çünkü Allah'ın o günahı bağışlayıp bağışlamayacağını nereden biliyoruz? Allah intikam sahibidir. Geçmişte işledikleri hakkında da şeytan korkutur Allah'tan. Allah senin gibi bir günahkarı bağışlamaz. Sen öyle kötülükler işledin ki Allah affetmez. Böyle de ümitsizliğe düşürerek ne yapar? Allah hakkında bilmediği sözler söylettirir. İtikatlara sahip kılar insanı. Müslümanın bu konuda havf ve reca konusunda geçmişte işledikleri konusunda Allah'tan ümit var olması, Allah'ın affediciliğini umması, hali hazırda işleyeceği veya gelecekte işleyecekleri hakkında da Allah'ın aziz ve intikam sahibi olduğunu, azabının şiddetli olduğunu hatırlaması ve böylece o günahlardan uzak durması gerekir. Taberi Rahimullah diyor ki, cahiliye döneminde Bahira, Saibe, Vasile, Hamiye adı altında bazı hayvanların etlerini putlara adarlar, yenilmesini haram sayar ve bunu Allah'ın haram kıldığını iddia ederlerdi. Bu şeytanın yönlendirmesiyledir. Yani bazı hayvanları Allah'a adıyorlar, ona ne yük vuruyorlar, ne kesip etini yiyorlar, kendi halinde dolaşıyorlar, kutsanıyordu. Aynı Hindistan'da öküzlerin serbestçe dolaşması gibi. Ve bunları Allah'ın haram kıldığını iddia ediyorlardı bir de. İbn Kesir de dedi ki, düşmanınız olan şeytan size kötü fiilleri emreder. Bu kötü fiillerin en ağırı zina ve benzeri fuhuştur. Bundan da ağırı Allah hakkında bilgisizce söz söylemektir. Her bidatçı ve kafir bu ayetin kapsamı içerisine girer. Çünkü bidatçiler Allah Azze ve Celle'nin ya zatı ya sıfatları hakkında kitaptan ve sünnetten nas bulmayan konularda hevalarıyla söz söylemişlerdir. Bunun da şeytanın yönlendirmesiyle olduğuna dikkat çekiyor İbn Kesir Rahimullah. Evet, demek ki bugünkü işlediğimiz ayetlerden ilah kavramının içerisine giren şeyleri öğreniyoruz. Sevgi, uluhiyet sıfatı. Korku, uluhiyet sıfatı. İbadet, sevgi ve korkuyla itaat etmektir. İlah, sevgi ve korkuyla itaat edilendir. Yani bir taatin, bir itaatin ibadet olabilmesi için sevgi ve korkunun bulunması gerekir. Sevgi ve korkuyla yapılan taat ibadet haline alır. Sevgiyle yapıyor, gönülden yapıyor ama korkmuyorsa, mesela Allah Azze ve Celle böyle bir ibadeti kabul etmez. Hem korku hem sevgi beraber bulunacak. Korkuyla yapılıyor, korkuyla yapılıyor ama sevgi yoksa, yani kerahaten insan itaat ediyor. Bu da ibadet adını almıyor. Yani ilah edinmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi için bu iki şart gereklidir. Mesela bu yüzden mesela zalim idarecilere, ilahlık iddia eden Firavun gibi, Nemrut gibi idarecilere zorunlulukla, istemeyerek itaat edenler vardı. Bunlar bir mecburiyet neticesinde itaat ediyorlardı. Bundan dolayı kafir olmazlar. Ama kabullenerek, evet o ilahımızdır diyerek kabullenerek bunu yaptıkları zaman işte küfrü hak ederler. Allah'a denk edinenler de böyle. Yani Bakara suresi 165. ayetinde Allah'a denk edinenler Allah'ı sever gibi onu severler. Yani Allah bir şey dese, bunlar bir şey dese onun yeri ayrı, onun yeri ayrı derler. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında hayasızlığı, fuhşu, çirkinlikleri, kendisine ortak koşulmasını haram kılmış, kendisine ibadeti emretmiş vesaire vesaire. Bir sürü emir ve yasaklar var. Allah dostu diye insanlar Celaleddin Rumi diye birisini ilan ediyorlar. Hatta bunu kafirler bile Allah dostu ilan ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olan adamlar, nefret eden adamlar Celaleddin Rumi'yi Allah'ın evliyası diye ilan ediyor. Onun adına humanizm yılı ilan ediyorlar onun ismini vererek. Neden? Çünkü Celaleddin Rumi'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gelen şeriattan yüz çeviren, buna kafa tutan birisi olduğunu kafirler çok iyi biliyorlar. Ama biz bunu Müslümanlara anlatamıyoruz. Daha kitabının başında Kur'an'ın vasfını kendi kitabına veriyor. Ondan sonra kitabını porno hikayelerle dolduruyor. Ve kendisinden sabit olan kıssalarda bizden kulluk mükellefiyeti kalktı diyor. Ve Şems-i Tebrizi için içki içtiği şikayet edildiği zaman o bir okyanus gibidir. Nasıl ki işte bir damla silik okyanusa damlasa kirletmez, o içki ister ne olur diyor. Böyle bir adam. Şimdi bu kimseyi Allah dostu edinip bu yaptıklarına rağmen, bunları bilmesine rağmen bir kimse buna Allah dostu diyor, ona itaat ediyorsa, bakın bu ayetin kapsamına girer. Bu Allah'a rağmen bir sevgidir. Allah'ın yasakladığı şeyler var, reddettiği şeyler var. Bir kimse Muhyiddin Arabi'ye Şeyhül Ekber deyip, ona ayrı bir makam, işte onların vardır bir bildiği deyip, Allah'ı kutsar gibi kutsuyorsa, bakın bu böyle. Halbuki vardır bir bildiği diyeceğimiz, teslim olacağımız ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Biz ancak Allah Resulüne böyle teslim oluruz. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle emrettiği için. O, onun konuştukları vahiyden başkası değildir diye onun konuşmalarını temize çektiği için. De ki ben ancak bana vahiy olunana tabi olarım diye böyle demesini emrediyor kitabında. O vahiyden başkasına uymuyor diye temize çektiği için. Yine ona itaat, Resul'e itaat bana itaattir dediği için biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sevgiyle, Allah'a olan sevgiyle, onu Allah için severek ve Allah'tan korkarak ona itaat ederiz. Ama bir başkasını onun mertebesine koyduğumuz zaman bunun adı şirktir. Böyle bir itaati ancak Allah hak eder. Resul'e itaatimiz Allah'ın izniyle olan bir itaattir. Nisa suresi 64. ayetinde seni ve senden önceki rasulleri ancak Rabbinin izniyle itaat edilsinler diye gönderdik diyor. Demek ki rasullere itaat Allah'ın izniyle olan bir itaattir. Bu itaatin gerçekleşmesi ibadetin Allah'a olan ibadetin gerçekleşmesidir. Yani rasule itaat Allah'a ibadettir. Rasule ibadet değildir. Allah'tan başkalarına ise Allah'ın kanunlarına aykırı bir itaat o kimselere ibadettir. İnsanlar işte bu yapısını Allah Azze ve Celle bildiğinde Zümer suresi 3. ayetinde ve Araf suresi 3. ayetinde şu uyarı yapmıştır Allah Azze ve Celle. Zümer suresi 3. ayetinde Allah'tan başka dostlar edinenler, biz bunlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Ve ibadet ettiklerini de itiraf ederler. Araf suresi 3. ayetinde şu emir gelir. Sen Rabbinden vahyedilene uy, başka dostlar, veliler edinip de onlara uyma. Bakın veliler, veli ifadesine dikkat edin. Vela sevgi içeren bir yakınlıktır. Sevgiyle yakınlık göstermek. Bu yüzden Müslüman, Müslümana bir velası vardır.
Araf suresi
3. Müslümanın Müslümana yakınlığı vela, Allah için veladan, Allah için sevgiden kaynaklanır. Buğz veya bera dediğimiz, bera teberri etme, uzaklaşma, beri olmadan gelir. Teberri uzaklaşma, Allah için bera, Allah için buğz etme. Bir takım fiilleri Allah için buğz ederiz. Bu fiilleri işleyen kişilerden de teberri ederiz. Uzaklaşırız yani. Bu da Allah için. Sen Allah için bir Müslümandan uzaklaşamazsın bu sebeple. Yani Allah'a ve Resulüne itaat eden bir Müslümandan Allah için uzaklaşamazsın. O Allah'tan başka bir gaye için olmuştur. Şeytan girmiştir, Müslüman kardeşine haset etmişsindir veyahut da ona meşru olmayan bir kin gütmede bulunmuşsundur. Bu seni ondan uzaklaştırır. Yani Allah için gözetmen gereken bir bağdan seni koparır. Vela üstünlük içeren bir şeydir, sevgi gösterisidir. Yani Müslümanların velileri ancak iman edenlerdir. Yani yöneticileri ancak iman edenlerdir. Kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer kitapsız kafirlere vela caiz değildir. Bu ne manada? Bir kafir Müslümana veli olamaz. Bir Hristiyan, bir Yahudi veya kitapsız kafir Müslümana veli olamaz. Mesela bu yüzden kadın, Müslüman bir kadın, kafir bir erkekle evlenemez. Neden? Kadın evlendiği zaman kocası onun velisi olur. Yani üzerinde yetki sahibi olur. Vela yetkiyi içerir. Ama erkek şartları yerine geldiğinde, şimdiki zamanda değil bak, şartları yerine geldiğinde, İslam devleti olduğunda, zimmet akdi olduğu zaman Yahudi ve Hristiyan kadınlarla, kitapsız kafirlerle değil, Yahudi ve Hristiyan kadınlarla erkeğin evlenmesi caizdir. Eğer Müslümanların yönetimi varsa, eğer o kadın iffetli davranıyorsa, tesettürü yerine getiriyorsa, ve o evde kocanın sözü geçiyorsa, çünkü vela şartı vardır. Bu şartlar yoksa, mesela günümüzde bir Müslüman, bir Hristiyan bir kadınla, Yahudi bir kadınla evlense, vela şartı yerine gelmeyeceği için böyle bir evlilik caiz değildir. Çocukları üzerinde kadın söz sahibi olur çünkü böyle bir durumda. Ama zimmet ehli olduğu zaman, yani Müslümanlara vergi veren, zelil bir şekilde vergi veren Yahudi ve Hristiyanlara gelince onlar Müslümanların boyunduruğu altındadır. Kendi dinini telkin edemez veya daha başka kötülüklere sebebiyet veremez.
Hani hocam bir hadiste kadın kocasının dini üzeredir şeyde. Mesela bir erkek Hristiyan bir kadınla Müslüman erkek evlendiği zaman bu direkt olarak
yok.
Olmuyor, değil mi?
Şimdi bir kere bu lafızda bir hadis yok. Onu hadis altını yok. Bir çizelim. Böyle bir hadis yok. Halk arasında böyle bir yaygın bir söz var ama hadis olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit değildir. Anladım. Sabit olan şu. Kişi dostunun dini üzeredir. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İslam üstün gelir. Ona üstün gelinmez. Şimdi kadın Müslüman kadın kafirle evlendiği zaman küfür ona üstün gelecektir. Çünkü اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى buyuruyor ayette. Erkekler kadınlar üzerine yönetici kılınmıştır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yönetim işlerini, idarelerini kadınlara veren bir topluluk asla iflah bulmaz. Bukhari'deki Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelen hadiste geçtiği gibi. Burada yönetim işinde kadına vermiş olur. Böyle bir durumda evlenirse. Çünkü mesela güncel kanunlarda biz mesela Müslüman bir kadınla evlenmede bir sakınca görmeyiz. Neden? Çünkü Müslüman. Yani bu kanunlar önünde eşit bile sayılsak Bizim bu konuda kaybedeceğimiz bir şey yok. Ama bir Hristiyanla, düşün şimdi, bir Müslüman Hristiyanla evlendiği zaman bunun çocukları olacak. Çocuğa nasıl hükmedecek? Bırak çocukları, o kadına bile hükmedemeyecek. Söz geçiremeyecek, örtün diyecek, örtün örtemeyecek. Halbuki ayette iffetli olmaları şartı vardır. Nasıl açık saçık bir kadın koluna takıp eşim diye gezdirebilir bu Müslüman? Nasıl Müslüman bir toplumda bu fesada mahal verebilir? Açık bir kadını gezdirerek. Yani bu çok yönlü bir mesele.
Bir daha bir şey, ikrah konusunu soracaktım. İkrahta mesela illa ölüm tehdidi altında olan
yok.
İkrah giriyor.
İkrah geniş bir kavram. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten sahip isnatla Said bin Mansur'un tefsirinde, rivayetinde ben 3-5 kamçı yememek için sadece dilimde olmak şartıyla istediklerini söylerim diyor.
Yani şu bir ikraha girer mi mesela, örnek olarak?
İkrah 5 şeyi içerir ahi. Zarurat-ı hamse denilir bunlara. Malın korunması, canın korunması, aklın korunması, dinin korunması, namusun korunması. Namus muydu o? Mal, can, akıl, din ve namus. Irz yani.
Ben
ırzın korunması.
Ama bu hadiste ayetlerde geçen yönetici ve idarecilerden kasıt nedir yani? Halife midir yoksa?
Şimdi
tam anlamış değilim de o yüzden. Şimdi eğer hani halife ise
Müslüman kimliğinde olduğu sürece
zaten biz eğer yönetici olarak zaten kabul etmiyorsak, halife olarak kabul etmiyorsak eğer yöneticilerden kasıt halife ise, o zaman biz neden yönetici olarak kabul ediyoruz? Sorun bu abi.
Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde üzerinize yönetici kılınan diye geçiyor yöneticiler. Evet. Yani bunun halife olması doğrudan şart değil. Çünkü zaten kamil hilafetin şartları az önce de söylediğimiz gibi Muaviye radıyallahu anh'ten itibaren zaten yerinde değil. Artı Müslümanların belli zamanlarda özellikle İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'ın ayaklanması döneminde iki ayrı yönetime ayrılmıştı. Yani o da bir emirlik
onlar
iddia etmişti.
Onlar bir halife izlemiyorlar mıydı yani o zaman?
Evet. Onlar halifelik için vuruşuyordu. Evet. Yani İbn-i Zübeyr radıyallahu anh şeriata muhalefet ediyordu burada. Yönetici daha zalimdi halbuki. Yönetici daha zalimdi. O bir iştihat yaptı. Ve burada hata etti. Bunu da canıyla ödedi. Yani Allah Azze ve Celle onu öyle imtihan etti. Allah taksiratını affetsin. O bir sahabe. Muaviye radıyallahu anh da bir sahabe. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin başına neler geleceğini biliyor. Öyle tehlikeli idarecilerden bahsediyor. Fakat bunlara karşı cihada hiçbir zaman yönlendirme yok bak. Yani bunlarla vuruşun, bunlarla savaşın, yöneticilere karşı çıkın. Bilakis tam tersi hep yöneticilere karşı ayaklanmaktan yasaklayan hadisler var. Ama Müslümanlara şu şekilde dikkatli olmaları emrediliyor. Bunların yaptıkları münkerleri onaylamayın, kabul etmeyin. Yani burada kalple karşı çıkmaya, buğz etmeye, meşru görmemeye sürekli yönlendirme var. Hatta bunlara yakın olmamaya da bir teşvik var. Onların kapılarını aşındırıp işte onlara yakın olma. Bunu da yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama ayaklanmayı da yasaklıyor.
Yani halife değil yani. Yöneticilerden kasten onu sadece...
Değil. Halifeye zaten kim ayaklanır ki? Yani mesela halife şeriata uyan kimse. Buna kim ayaklanır ki?
Yani hadiste geçen yönetici, idareci kısmı halife...
Allah'ın sizin üzerinize yönetim sahibi kıldığı kimseler diye geçer hadiste.
O yönetici, idareciler falan hani ayaklanmayın diye...
Bunlardan
halife,
bazısı...
Halife değil değil mi? O yani o hadisler, ayetler, halifeyle ilgili hadisler, ayetler değil yani.
Değil,
o demek istiyorum.
Değil. Tamam. Şimdi özellikle bizim istediğimiz şey tabii hilafet.
Evet.
Yani arzu edilen budur. Ama arzu edilenin böyle olmayacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor ve hatta Mehdi'ye kadar bu işlerin, hilafetin geri gelmeyeceğini de bildiriyor. Bu arada yapılması gerekenler hakkında işte yöneticilere ayaklanmak böyle bir yönlendirmesi yok.
Yok eğer hani kasıt, eğer halife ise o zaman biz zaten halife olarak kabul etmiyoruz ya. Yani onu demek istedim.
Biz halife kabul etmiyoruz
kabul
tabii.
Kabul etmediğim için o zaman yönetici olarak da kabul edemeyiz. Yani
öyle değil.
Onu demek istedim. O yüzden.
İşte burada şimdi, bize yönetici kılınmış bunlar. Bunlar bizim isteğimizde olmadı.
Yani
Allah'ın bir iptilası. İptilası.
Öğrenmek için soruyorum da.
Yani belaya uğratma. Biz bunlarla belaya uğratılıyoruz. Bakın Zümer suresi, Enam suresi 129. ayetinde zalimlerin bir kısmı üzerine veliler kılarız. Yani yöneticiler kılarız buyuruyor Allah Azze ve Celle.
Zümer suresi.
Enam suresi 129. Ondan sonra bunlar hep birbiriyle bağlantılı konular. İbn-i Macer Rahimullah'ın rivayet ettiği hadiste de bir toplum Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk ettiği zaman, yani kendi hayatlarında Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk ettiği zaman Allah onların başına Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen zalim yöneticileri musallat eder diyor. Biz şimdi bu zulümden, yani yöneticilerdeki zulümden kurtulmamızın yolu kendi aramızdaki zulmü def etmek. Yani biz Müslüman bir camiayız. Yani dünyanın her tarafındaki Müslümanlar olarak biz bunu genel olarak düşünüyoruz. Biz bu Müslümanlar toplumunun fertleriyiz sadece. Biz bu fertler olarak içimizdeki zulümle mücadele etmek zorundayız. Bu zulüm kalkmalı ki Allah bizim başımızdaki şu yönetimdeki zulmü kaldırsın. Kendisinin hükümlerinden başkasına hükmetme işi ortadan kalksın. Şimdi baktığımız zaman İslam coğrafyasına sadece vahyi esas alan, sadece Kur'an ve sünneti esas alan Müslümanların sayısı ne kadardır? Herhangi bir güce sahipler mi? Müslümanlar arasında hakim olan şeye bak. Allah ve Resulünün hükmüyle hükmedeceğim ben. Bakın şimdi. Bunu istiyorum. Bu devlet, önceki yöneticiler başörtüsünü yasakladı. Doğru mu? Başörtüsünü, yani çarşafı yasakladılar önce. Eğer başörtüsünü komple yasaklasaydı, mesela Atatürk, komple yasaklasaydı bu halk isyan ederdi. Ama kademe kademe oldu. İlk önce erkeklerin kıyafet değişti. Zaten Sultan Mahmut zamanında değişmişti. Müslümanlar pantolon giymeye başladı. Fransız kıyafetleri giymeye başladı. Bunlar basit şeyler gibi gözükür. Ama bunlar önemli devrimlerdir. İslam'a karşı. Bunu Mahmut yaptığı için Atatürk kılık kıyafet devrimiyle erkeklere getirdiği şapka kanunu falan çok önemli bir şey değil. Kadınların kıyafetine karışmadı ama ne yaptı? Yani komple kaldırmadı, bunu kastediyorum. Ama Fransız mantolarını getirdi. Kadınların başlarını açmadı doğrudan. İlk önce Allah'ın emrettiği hicap terk edildi. Çarşaf terk edildi. Yani kadın bütün bedenin avret olduğu meselesi. Kadın bütün bedeni avret. Bakın, Hanefi mezhebiyle hükmeden Osmanlı'da bile kadınlar çarşaf giyiyordu. Osmanlı'ya Hanefi. Yani yüz örtmek vacip değil zaten onlarda. Ama çarşaf giyiliyordu. Bir haya vardı. Neyse. Fransızların modellerine göre bir örtünme geldi. Sonra bakın. Hükümet başörtüsünü yasakladı. Nerede? Devlet dairelerinde yasakladı. Memurlara yasakladı. Okullarda yasakladı. Peki örtünenler nasıl örtünüyor? Mesela devletin yasakları bakımından bir kadın ister Allah'ın emrettiği gibi örtünsün yine yasak, isterse şu şeytanın süslediği şekilde örtünsün yine yasak. Ama şeytanın süslediği şu şekilde örtünenler dindar kesimin örtünmesi. Bugün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet ediyor böyle bir örtünmeye. Deve örgücü gibi başlarını bağlayanlar. Bugün kadınlarımız böyle örtünüyor. Buna devlet zorlamadı. Yani burayı yakalayabildiniz mi ne demek istediğimi?
Biz nasıl yönetilmeye layıksak?
Ha, şunu demek istiyorum. Bugün şu devlet gitse, yani şu küfür sistemi dediğimiz demokratik, laik sistem gitse, bunun yerine güya İslam bir rejim gelse, kadınlarımız Allah'ın emrettiği gibi, Resul'ün emrettiği gibi örtünmüyor ki zaten. Bunu din diyerek İslam dışı şekilde örtünüyor. Erkeklerimiz Müslüman'ın kılık kıyafetinde değil. Acı bir gerçek ama böyle. Yani bu yöneticiler zorlamadı ki bizi pantolon giymeye. Bakın Müslümanız diyoruz hepimiz, yani devlet dairesinde olmayanlarımız sakalını kesiyor. Pantolon giyiyor. Devlet zorlamadı ki bunlara. Hadi o memurlarına zorladı bunları, şart koştu. Ama biz Müslümanlar olarak bak dinimizin dinamiklerine baktığımız zaman biz yani bu kafayla İslam'ı getirsek nasıl bir İslam getireceğiz? Yani neyle hükmedeceğiz? Allah'ın biz kendi hayatımızda bunu hükmetmiyoruz. Onu demeye çalışıyorum.
Böyle layık olduğumuz için bu idareciler tersini yapmaya çalışsak Allah'ın sözüne ters olacak.
Yani, tabii. Yani, Allah vaat ediyor çünkü. Allah üzerine aldığı, vaat ettiği şeyde asla hulf etmez, dönmez ondan. Ne diyor? İman, sahip bir imanla iman etmek ve salih amel. Siz bunu yapacaksınız ki Allah da sizleri halifeler kılsın. Yani ayetin mefhumu bu. Nur suresi 55. ayet. Hizb-ut Tahrircer sık sık dile getirirler bu ayeti. Başta kendileri muhalefet ederler. Bu ayeti slogan yaparlar. İşte halifeler kılacak Allah. Tamam, onu Allah halife kılacak. Ama sen üzerinde düşeni yap. Hizb-ut Tahrirci kılık kıyafetinde, yaşantısında kafirden farkı yok. Hilafet istiyor. Allah bizi halife kılacak. Bu ayete sarılıyor. Kul üzerine düşeni yapacak ki, yani bizler mükellef kullar olarak üzerimize düşeni yapacağız ki Allah'tan vaat ettiklerini isteyebilelim. Allah bize cenneti vaat ediyor ama cehennemle de tehdit ediyor. Halifeliği vaat ediyor, doğru, ama zilletle de tehdit ediyor. Ne zaman zillete düşersin? Ne zaman izzete kavuşur bu ümmet? Bunların hepsinin açılımı var Kur'an-ı Kerim'de. İyi taraflarını alıyoruz. Bak, halifelikten bahsediyor, hemen oraya sarılıyorsun. Halifelikten bahsediyor ama şartı var. Liyakat. Layık olacaksın. Cenneti vaat ediyor ama cennete götüren ameller işleyeceksin. Cehennemle tehdit ediyor çünkü diğer taraftan. Bizim seçeneğimiz yok. Kulluk etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah Azze ve Celle. İnsanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Biz istesek de istemesek de Allah'ın kuluyuz. Allah bizden ıstırari, yani mecburi kulluğu değil, ihtiyari kulluğu istiyor. Istırari kulluk şu: Allah bize bir doğum zamanı takdir etmiştir. O vakitten önce doğamazsın. Bir ölüm takdir etmiştir. O vakitten önce ölemezsin veya ileri atamazsın. Bu ıstırari kulluktur. İster istemez biz Allah'a kuluz. Bütün kainattaki her şey. İnsanın diğer varlıklardan ayrı olan tarafı ihtiyari kulluğudur. Ahzab suresi 71-72. ayetlerinde emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik de insan yüklendi. O pek zalim, pek cahildir diyor Allah Azze ve Celle. İnsan bak bu emaneti yüklendi. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olmayı yüklendi yani. Bu hilafet Allah'ın emirlerini hakim kılmak, ilk önce kendi bedeninde. Ve yasaklarını geçersizleştirmek, yasakları bertaraf etmek. Biz başka varlıklardan, kainatta gördüğümüz Allah'a ıstırari, yani mecburi kulluk eden bütün varlıklardan ayrı olarak ihtiyari kullukla mükellefiz. Yani Allah bize bir ihtiyar vermiş. Dünya bunu sergileme yeri. Dünya Allah'a kulluğu ispat etme mekanıdır. Her halimizle, giyimimizle, konuşmamızla, susmamızla, yatmamızla, kalkmamızla, her halimizde biz ihtiyari olan kulluğu yerine getirmek için bu görevi üstlenmişiz. Bundan başkasını yaptığın zaman kulluk edeceğin ilahlar çok. Ya insan şeytana kulluk ediyor, ayette geçtiği gibi. Ya nefsinin hevasına, hevasını ilah edineni gördün mü diyor Allah Azze ve Celle. Heva ilah ediniliyor. Ya hadis-i şerifte geldiği gibi paranın, altının, gümüşün, güzel elbisenin, kadının, midesinin kulu helak olsun. Ayağına diken bassın da çıkaranı olmasın. Kahrolsun, yerlere sürünsün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki insan bunların hepsine kulluk ediyor. Eğer Allah'a kulluğu gerçekleştirmiyorsa herhangi bir konuda, o muhakkak Allah'tan başkasına kulluk ediyor demektir. Bizim hoşumuza gitse de böyle, gitmese de böyle. Ya bu yüzden yaptığımız hiçbir işi basit görmeyelim. Meşru olan sınırda geziniyorsak Allah'tan ve Resulünden bir ruhsat da olmalı bu. Az önce bir örnek verdik. Kalplerini, sinelerini açmaması şartıyla küfür sözünü söylemek. İkrah altında. Bak, buna ruhsat olduğu için böyle bir alanda, şartları olduğunda böyle bir ruhsat var. Bu ruhsata uyman Allah'a kulluğu gerçekleştirmendir. Allah'ın izin verdiği şeyi yapıyorsun. Kola mı içiyorsun? Gazoz mu içiyorsun? Allah'ın bunu haram kılmadığını bilerek bunu yapıyorsun. Bu yüzden içiyorsun. Haram olanı yaptığın zaman artık şeytana mı, hevaya mı, midene mi kulluk ediyorsun? Bunların her biri ilahın olabilir. Giyim kuşamımız da böyle. Müslüman, yani bunu hafife almaması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır diyor. Kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır. Biz Devlet bizi zorlamadan kendi elimizle kendimizi benzetiyoruz başkalarına. Buna dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra da yöneticilerden şikayet ediyoruz.
Ne tezat?
Bu tezattır. Allah bizi kendisinin razı olduğu amellere bizleri de razı kılsın. Kendisinin razı olmadığı amellerden bizi de tiksindirsin ve uzak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyk.